Ayrım 21.
Ölüm kokan bir memleket burası. Memleketin kemikleri burası. İnsanların canlarını dişlerine takmak zorunda kalmadan yaşayabilecekleri bir yere hiç gelebilecek miyiz acaba? Yamyası yemyeşil bir diyarın resimleriydi gördüklerim. Evlerde Ana'nın dediği gibi beyaz beyazdı. Anam kafasını fena takmış beyaz eve. Öyle bir diyar yok gibi gelmeye başladı yavaş yavaş bana. Resimlerini görmüştüm. Baba, Kaliforniya'ya gelelim hele dedi. Güzel yer nasıl olurmuş görürsün o zaman. Anla konuşuyorsun baba. Burası Kaliforniya işte. Altlarına blue jean, üstlerine ter lekeli mavi gömlek giymiş iki erkek söğütlerin arasından geçip aşağıdaki çıplaklara baktılar. Bir tanesi seslendi. İyi yüzülüyor mu? Bilmem diye karşılık verdi Tom. Biz yüzmedik ama burada oturmak pek hoş doğrusu. Biz de gelip otursak bir sakıncası var mı? Nehir tapulu malımız değil ya, birazını ödünç verelim size. Adamlar pantolonlarını çıkardılar, gömleklerini sırtlarından sıyırdılar, sulara yürüdüler. Tozlar bacaklarını ta dizlerine kadar iyice kaplamıştı. Ayakları terden solgun ve yumuşaktı. Suyun içine tembel tembel oturdular, göğüslerini ovuşturdular. Güneşten kavrulmuş durumdaydılar. Bir babayla bir oğul suyla oynarken homurlanır gibi sesler çıkarıyorlardı. Baba nazik bir sesle batıya mı gidiş diye sordu. Hayır, biz oradan geliyoruz, yurdumuza dönüyoruz. Ekmeğimizi kazanamadık orada. Nerelisiniz diye sordu Tom. Texas'ın tava sapından. Pampa'ya yakın bir köy. Baba, orada hayatınızı kazanabiliyor musunuz diye sordu. Hayır, ama hiç değilse tanıdığımız insanlar arasında ölürüz. İçleri nefret dolu yabancıların açlıktan gebermemizi istediğini hissetmeyiz. Baba, biliyor musunuz, biri daha böyle şeyler söylemişti bize dedi. Ne diye nefret ediyorlardı sizden? Bilir miyim dedi adam. Avuçlarına su aldı, suratını sıvazladı. Burnundan hava ve köpük püskürttü. Tozlu sular saçlarının arasından akarken boynunda çizgi çizgi izler bıraktı. Biraz daha derinini anlamak isterdim şu işi dedi baba. Tom ben dedi ona katıldı. Neden nefret ediyor bu batılılar sizden? Adam keskin gözlerle Tom'a baktı. Siz batıya daha yeni mi gidiyorsunuz? Evet, yoldayız işte. Kaliforniya'da hiç bulunmadınız mı? Hiç bulunmadık. Benim dediklerimi tamama tutmayın. Gelip kendi gözünüzle görün. Tamam dedi Tom. Ama insan başına neler geleceğini biraz merak ediyor. Sahiden bilmek istiyorsanız anlatayım. Ben de sorular soran, her şeyin üzerinde düşünmesini seven bir insanım. Güzel yerdir burası. Ama çok uzun zaman önce çalınmış bir toprak. Çölü aşıyorsunuz ve Kirsfield yakınlarında bir yerden memlekete giriyorsunuz. Ömrümde böyle güzel memleket görmedim diyorsunuz. Her taraf meyvelik, bağ, bahçe, dünyanın en güzel köşesi. Dümdüz yemyeşil topraklardan geçeceksiniz. Neresini kazsanız 10 metre altından su çıkar. Ama topraklar nadasa bırakılmış. Bir katresinden yararlanamazsınız. Toprak ve Hayvan Ürünleri Şirketi diye bir şirketin malı o topraklar. İşlemek istemezlerse işlemezler. Gidip bir köşesine bir karışlık mısır ekseniz kodeste bulursunuz kendinizi. İyi toprak diyorsunuz ha? Yine de boş bırakıyorlar öyle mi? Evet öyle. Hem iyi toprak hem de işlemiyorlar. Tabii bu durum sizi biraz sinirlendirecek ama daha işin başı bu. Karşınıza çıkan insanların gözünde bir bakış göreceksiniz. Size baktıkları zaman gözleri sanki hiç hoşlanmadım senden orospu çocuğu diyor. Şerif muavinleri gelecek size zartzurt edecek. Yolun kenarında konaklasanız çek arabanı buradan diyecekler. İnsanların yüzüne baktıkça sizden ne çok nefret ettiklerini okuyacaksınız hem. Hem size bir şey daha söyleyeyim. Sizden nefret etmeleri korkmalarından. İnsan aç oldu mu ona ekmek verilmese de alır ekmeğini sonunda. Onu biliyorlar. İyi toprağı boş bırakmanın günah olduğunu, sonunda birinin çıkıp o toprağı alacağını da biliyorlar. Of Allah kahretsin. Size o ki diyen bile olmamıştır ki daha. Tom o kimi dedi. Neymiş o? Eskiden Oklahoma'dan gelen adam demekti o ki. Şimdi ise pis hayvanın biri demek. O ki dendi mi aşağının aşağısısın demek. Kendi başına bir anlamı yok da asıl ne biçim söylediklerinde iş. Hoş ben size ne kadar anlatsam boş. Nasılsa gideceksiniz. Duyduğuma göre orada bizimkilerden 300 bin kadar insan varmış. Köpek gibi sefil yaşıyorlar. Çünkü Kaliforniya'da her şey sahipli. Geriye hiçbir şey kalmamış. Sahipleri de sımsıkı sarılmışlar mallarına. Ona ellerinden kaçırmamak için dünyada kim var kim yoksa öldürmeye razılar. Korkuyorlar. Korku onları öfkelendiriyor. Gidin de görün. Kulaklarınız da duyun. Dünyada görüp göreceğin en güzel memleket ama halkı sana iyi davranmıyor. Öyle korkuyorlar, öyle kaygılanıyorlar ki birbirlerine bile iyi davranmıyorlar. Tom başını eğip sulara baktı. Topuklarını kuma soktu. Diyelim ki insan iş buldu, parasını biriktirdi. Kendine birazcık toprak alamaz mı? Adamlardan büyüğü güldü, oğluna baktı. Oğlan hemen hemen bir zafer ifadesiyle gülümsedi. Adam devam etti. Devamlı iş bulamıyorsun ki. Her gün o günkü yiyeceğini zor çıkarıyorsun. Üstelik o işi de hep seni küçümseyen insanların hesabına yapacaksın. Pamuk toplasan tartı hilelidir garanti. Aslında tabii kimisi hilelidir, kimisi değildir ama sana hepsi hileli gibi gelir. Hangilerinin öyle olduğunu bilemezsin. Zaten bilsen de elinden bir şey gelmez. Baba alçak sesle, hiç mi? Hiç mi güzel yanı yok oranın diye sordu. Var tabii, bakması güzel ama senin değil. De ki bir portakal bahçesi var. Sarı sarı portakallar, bir deli tüfekli herif var. Bir tanesine dokunursan seni vurmaya hakkı da var. Kıyıya yakın yerde, gazeteci miymiş, neymiş bir herif var. Toprağa çeyrek milyon dönüm. Casey başını birden kaldırdı. Çeyrek milyon dönüm mü? Ne yapar insan çeyrek milyon dönüm toprağa? Ne bileyim, toprağa o kadar işte. Biraz sığır besliyor, her tarafa nöbetçiler dikmiş. Kimseyi sokmuyor. Kurşun geçirmez bir arabayla dolaşır durur. Resimlerini gördüm, şişman, yumuşak bir herif. Ufacık, zalim gözleri, eşek gerisi gibi ağzı var. Öleceğinden korkuyor. Hem çeyrek dönümü var, hem örnekten korkuyor. Casey yine sordu. Ne yapar çeyrek milyon dönümü? Ne diye ister onca toprağa? Adam beyazlaşmış, kırışmış ellerini sudan çıkardı, iki yana açtı. Alt dudağını kıvırıp başını bir omzuna doğru eğdi. Bilmiyorum dedi. Delidir herhalde, deli olmalı. Bir resmini görmüştüm. Deliye de benziyor hani. Hem deli hem alçak. Ölümden korkuyor dedin ha diye sordu Casey. Öyle duydum. Tanrı onu çağıracak diye mi korkuyor? Bilmem, korkuyormuş işte. Vız gelmeli ona dedi baba. Hayatının zevkini çıkaramıyor ki nasılsa. Tom, dedem korkmuyordu dedi. Dedemin en zevklendiği zamanlar öldürülmesine ramak kaldığı zamanlar olurdu hep. Bir keresinde dedemle bir arkadaşı gece vakti Navajo Kızılderililerinin bölgesinde bulmuşlar kendilerini. Amma zevklenmişler. Oysa zırnık kadar yaşam umutları yok der insan. Casey hep öyle oluyor galiba dedi. İnsan keyfiyle yaşıyor mu vız geliyor ona. Ama zalim, pinti, yapayalnız, mutsuz tiplere bak. Hepsi korkar önümden. Baba, çeyrek milyon dönümü varmış da ne diye mutsuzmuş dedi bu sefer. Papaz gülümsedi. Biraz şaşırmış göründü. Suyun üzerinde yüzen bir böceği elinin bir hareketiyle uzaklaştırdı. Kendini zengin hissedebilmek için çeyrek milyon dönüme ihtiyaç duyuyorsa demek için kendini pek yoksul hissediyor dedi. Bir kere de gönlü yoksul oldu mu çeyrek milyon dönüm bile kendini zengin hissettirmez ona. Belki de ne yapsa kendini zengin hissedemiyor diye mutsuzdur. Dede ölürken Bay Wilson çadırını verdiğinde kendini nasıl zengin hissetmişti hani. O anlamda bir zenginliği o asla bulamaz. Vaaz falan vermeye çalışıyor değilim ama aç it gibi durmadan mal mülk toplayanlar arasında hiç mutlusunu görmedim ben. Sırıttı. Biraz fazla vaaza benzedi değil mi? Güneş alev alev yanıyordu. Baba suya iyice gömülmeni dedi. Yoksa yakıp gebertecek bizi. Uzandı, tatlı tatlı kıpırdayan suların boynu çevresinden geçerek akmasına izin verdi. İnsan eğer çok çalışırsa koparamaz mı yani bu boyunduruğu diye sordu. Adam doğrulup oturdu, gözlerini ona dikti. Bayım, ben her şeyi bilemem ki. Belki siz gider devamlı bir iş bulursunuz orada. Ben yalancı çıkarım o zaman. Bakarsınız hiç iş bulamazsınız, bu sefer sizi yeterince uyarmamış olurum. Tek diyebileceğim orada milletin çoğu sefalet içinde. Tekrar suya uzandı. İnsan her şeyi bilemez dedi. Baba başını çevirip John amcaya baktı. Sen pek konuşkan değilsindir ama evden çıkalı iki kere bile ağzını açmadın. Sen ne düşünüyorsun? John amca kaşlarını çattı. Hiç bilmiyorum ama gidiyoruz nasılsa. Bu laflar gitmemize engel olacak değil. Gideceğiz ve sonunda varacağız. İş bulursak çalışacağız, bulamazsak kıçımızın üstüne oturacağız. Bu lafların hiçbir yararı olmayacak. Tom sırt üstü yattı, ağzını suyla doldurdu, havaya püskürttü, güldü. John amca az konuşuyor ama öz konuşuyor. Hem de nasıl öz. Bu gece yola çıkıyor muyuz baba? Çıkalım bari. Çıkalım da varalım bir an önce. İyi. Ben şu çadılara çıkıp orada biraz uyuyorum. Tom kalktı, kumsala yürüdü. Pantolonuyla gömleğini ıslak vücuduna giydi, giysilerin sıcağından yüzünü buruşturdu. Ötekiler de peşinden geliyorlardı. Adamla oğlu suyun içinde oturup cohutların ardından baktılar. Çocuk, şunları 6 ay sonra görmek isterdim dedi. Tanrım. Adam işaret parmağıyla göz pınarlarını sildi. Yapmamalıydım diye mırıldandı. Ama insan bilgiçlikten hoşlanıyor. Birilerine bir şey anlatmaktan zevkleniyor. Hay Allah baba, kendileri istediler onlar. Biliyorum. Ama adamın da dediği gibi nasılsa gidiyorlar. Benim söylediklerim hiçbir şeyi değiştirecek değil. Yalnızca vaktinden önce mutsuzlaşacaklar. Tom söğütlerin arasından geçti, uzanacak bir gölgelik buldu. Noah onu izliyordu. Buraya yatıp uyuyorum dedi Tom. Tom, ne var? Tom, ben gitmiyorum. Tom doğrulup oturdu. Ne demek istiyorsun? Tom, ben bu sudan ayrılmayacağım. Bu nehir boyunca yolu tutturup yürüyeceğim aşağıya. Delisin sen dedi Tom. Bir olta bulurum kendime, balık tutarım. İnsan nehir kenarında açlıktan ölmez. Ya aile dedi Tom, ya anı? Çarem yok, bu sudan ayrılamam. Noah'ın ayrık gözleri yarı kapalıydı. Sen anlarsın Tom, bizimkiler bana nasıl iyi davranır bilirsin. Ama aslında tam sevmezler beni. Delisin sen. Yo, değilim. Nasıl olduğumu bilirim ben. Üzülüyorlar, farkındayım. Ama her neyse, ben gitmiyorum. Ana'ya sen söyle Tom. Sen buraya baksana diye başladı Tom. Yo, hiç yararı yok. O suya girmiştim ya demin. Hiç ayrılmayacağım oradan bir daha. Artık gidiyorum ben Tom, nehir boyunca. Balık falan tutarım, ayrılmam sudan. Ayrılamam. Suit yapraklarının gölgesinden emekleyerek çıktı. Ana'ya sen söyle Tom deyip uzaklaştı. Tom onu nehir kıyısına kadar izledi. Dinle beni, sersem budala. Yararı yok dedi Noah tekrar. Üzülüyorum ama başka türlüsü elimden gelmiyor, gitmem gerek. Birden döndü. Nehrin aktığı yönde ilerlemeye başladı. Tom onun peşinden gidecek oldu, durdu. Noah'ın çalılar arasında gözden kayboluşuna, tekrar ortaya çıkıp bir daha görünmez oluşuna baktı. Kıyı boyunca giderek ufalıp uzaklaşmasını seyretti. Sonunda söğütler arasında yok oldu. Tom kasketini çıkarıp kafasını kaşıdı, tekrar söğüt gölgesine döndü, uyumak üzere uzandı. Nine gerilmiş tentenin altında bir şiltede yatıyor, Ana yanı başında oturuyordu. Hava boğucu sıcaktı. Sinekler benzin gölgesinde vızlayıp duruyorlardı. Nine uzun, pembe bir perde bezinin altında çıplak yatıyordu. Yaşlı başını bir sağa bir sola çeviriyor, mırıldanıyor, boğulacak gibi oluyordu. Ana onun yanına, yere oturmuş, elindeki kartonu sallayıp sinekleri kovuyor, o yorgun surata biraz sıcak hava akımı yolluyordu. Rozov Sharon, ihtiyarın öbür yanına oturmuş, gözlerini anasına dikmişti. Nine emir verircesine seslendi. Will, Will, gel buraya diyorum sana, Will. Gözler açıldı, hırsla çevresine bakındı. Buraya gelsin dedim ona diye anlattı. Yakalarım onu nasılsa ben, saçını başını yolarım. Gözlerini kapadı, başını sağa sola çevirdi, boğuk bir sesle mırıldandı. Ana kartonu sallayıp onu yelpazeledi. Rozov Sharon yaşlı kadına çaresiz baktı. Alçak sesle, çok hasta dedi. Ana gözlerini kızının yüzüne doğru kaldırdı. Sabırlıydı Ana'nın gözleri, ama alnında çizgileri oluşmuştu. Durmadan havayı yelpazeliyor, yelpazeliyor, elindeki kartonla sinekleri kovalayıp duruyordu. İnsan gençken her olay kendi başına bir şeydir, Rosa Sharn dedi. Yapayalnız bir şeydir, tek başınadır. Biliyorum, hatırlıyorum Rosa Sharn. Dudakları bile hoşlanıyordu kızının adını tekrarlamaktan. Senin bebeğin olacak Rosa Sharn. O sana ait bir şey, apayrı, uzak bir şey. Bu iş senin canını yakacak. Bir tek senin, yalnız senin canın yanacak. Şu gördüğün çadır da dünyada bir tane Rosa Sharn. Kartonu sallayıp iri bir sineği kaçırdı. Parlak karınlı koca sinek çadırı iki kere turladı. Sonra güneşin pırıl pırıl ışığına doğru atıldı gitti. Ana devam etti. Sonra bir değişme zamanı vardır. O zaman gelince ölmek tüm ölümlerin bir parçası olur. Doğmak bütün doğumların parçası olur. Doğmakla ölmek de aynı şeyin iki parçası olurlar. Ondan sonra artık hiçbir şey yapayalnız olmaz. Acı da o kadar can yakmaz. Çünkü tek başına bir acı değildir artık Rosa Sharn. Keşke sana anlayacağın biçimde söyleyebilsem ama beceremem. Sesi öyle yumuşak, öyle sevgi doluydu ki Rozov Sharon'ın gözlerine yaşlar doldu. Gözlerin kenarlarından taştı, onu kör etti. Şunu al da nineyi yelpazele dedi Ana. Kartonu ona uzattı. Yararı olur yelpazelemenin. Keşke sana anlatabilsem de önceden bilebilsem. Nine kaşlarını kapalı duran gözleri üzerinde çatarak Will, leş gibi pissin. Hiç temiz olmazsın sen diye meledi. Buruşuk pençeleri yukarı doğru yükseldi, kendi yanağını kaşıdı. Kırmızı bir karınca üstüne örtülen perdenin kumaşından yürüdü, yaşlı kadının boynundaki kırışıklıkların arasına girdi. Ana hemen uzandı, onu oradan aldı, baş parmağıyla işaret parmağı arasına sıkıp ezdi, sonra parmaklarını entarisine sildi. Rozov Sharon karton yelpazeyi sallıyordu, başını kaldırıp Ana'ya baktı. Nine, kelimeler boğazına takıldı kaldı. Nine, ayaklarını sil Will diye bağırdı, pis domuz seni. Bilmiyorum dedi Ana. Belki bu kadar sıcak olmayan bir yere götürebilsek ama bilmiyorum. Dertlenip durma Rosa Sharn. Gerektiğinde soluğunu içine çek. Salmak istediğin zaman da dışarı sal. Yırtık siyah elbise giymiş şişman bir kadın çadırdan içeriye baktı. Gözleri şiş şiş, bakışları bulanıktı. Yüzünün derisi çenesine doğru sarkıyor, kat kat oluyordu. Dudakları öyle gevşekti ki üst dudağı dişlerinin üzerinde bir perde gibi sallanıyor, alt dudağı kendi ağırlığıyla dışa doğru kıvrılıyor, alt diş etleri gözüküyordu. Günaydın efendim dedi. Günaydın ve hayırlı sabahlar olsun. Ana dönüp baktı. Günaydın dedi. Kadın çadırın içine doğru eğildi. Nine'ye baktı. Burada İsa'sına kavuşmaya hazır bir ruh var diye duyduk dedi. Ana'nın yüzü gerginleşti. Gözleri keskinleşti. Biraz yorgun o kadar dedi. Yolculuk sıcak yordu kadını. Yalnızca yorgun. Biraz dinlendim hemen toparlanır. Kadın Nine'nin yüzü üzerine biraz daha eğildi. Neredeyse koklayacakmış gibi yaptı. Sonra Ana'ya döndü. Başını çabucak salladı. Dudakları, çeneleri hep birlikte sallandı. Bu ruh İsa'sına kavuşacak dedi. Hiç de değil diye bağırdı Ana. Kadın bu sefer başını daha yavaş salladı. Şiş elini ninenin alnına dayadı. Ana o eli oradan çekmek üzere uzanacakken birden kendini tuttu. Evet, öyle hemşire dedi kadın. Bizim çadırda mertebeye erişmiş 6 inançlı var. Gidip çağırayım, bir ayin, bir dua yapıverelim. Hepsi de Jehovit. Beni de sayarsan 6 kişi. Gidip getireyim. Ana katılaştı. Hayır olmaz dedi. Olmaz. Nine yorgun, duaya dayanamaz. Duaya mı dayanamaz dedi kadın. Yani İsa'nın o tatlı soluğuna mı dayanamaz? Neler diyorsun sen hemşire? Ana, burada olmaz. Çok yorgun dedi. Kadın Ana'ya sitem dolu bakışlarla baktı. Sizler inançlı değil misiniz efendim? Biz her zaman inancı sağlam ola geldik dedi Ana. Ama nine yorgun. Bütün gece yolculuk yaptık. Size zahmet vermeyelim. Zahmet değil. Olsa bile Tanrısına kavuşacak bir ruh için yine de seve seve yapardık. Ana dizlerinin üzerinde doğruldu. Size teşekkür ederiz dedi soğuk bir sesle. Ama bu çadırda ayin falan yapamayız. Kadın ona uzun uzun baktı. Bir hemşiremizi duasız yollamaya gönlümüz razı olmaz dedi. Duayı bizim çadırda başlarız efendim. Sizi de katı yüreğinizden ötürü affederiz. Ana tekrar oturdu, yüzünü nineye çevirdi. İfadesi hala taş gibiydi. Yorgun dedi bir kere daha. Yalnızca yorgun. Nine başını sağa sola sallıyor, solunun arasından bir şeyler mırıldanıyordu. Kadın çadırdan kazık gibi çıktı. Ana yaşlı surata bakmayı sürdürüyordu. Razov Sharon kartonu sallayıp sıcak havayı dalgalandırmaktaydı. Ana dedi. Ne var? Neden dua etmelerine izin vermedin? Bilmem dedi Ana. Jehovitler iyi insandır. Ayinlerinde bağırır, sıçrarlar. Bilmiyorum. Birden bir şey oldu bana. Dayanamam gibi geldi, parçalanırım gibi. Biraz uzaktan duanın başladığı duyuldu. Şarkı söylenir gibi. Sözler pek anlaşılmıyor ama ezgi belli oluyordu. Ses yükseliyor, alçalıyor, her yükselişinde biraz daha tizleşiyordu. Derken aralardaki suskun zamanlara bir tepki, bir cevap doları oldu. Ezgi de bundan daha bir güç kazandı, zafer şarkısı gibi yükseldi, şişti, sustu, cevaba bir yakınma, bir hoşnutsuzluk tonu sindi. Yavaş yavaş Ezgi'nin cümleleri kısaldı, keskinleşti, emir gibi oldu her biri. Cevaplar daha bir yakınma oldu, ritim çabuklaştı. Kadın ve erkek sesleri tek tondaydı başlangıçtan beri. Ama bu sefer bir cevabın orta yerinde kadınlardan birinin sesi ağlama çığlığı gibi inceliverdi, erkeğinki kurt ulumasına döndü. Ezgi durdu, çadırdan yalnızca uluma sesine benzer sesler yükselir oldu. Bir yandan da toprak zemin sarsılıyordu. Ana ürperdi. Razov Sharon'ın soluması hızlı, kısa, çarpıntılıydı. Ulumalar korusu öyle uzun sürdü ki ciğerler patlıyordu sanki öteki çadırda. Ana beni sinir ediyor dedi. Bir şey oldu galiba bana. Tiz ses birden isteriye kapılmış gibi oldu. Sansar bağırtısına döndü. Ayak vurmalar daha gümbürtülü bir hale geldi. Sesler çatlıyor, yarılıyordu. Birden tüm koru hıçkırıklara gömüldü. Homurdanmalar duyuldu. Tokat gibi sesler geldi. Yerler tekrar sarsıldı. Hıçkırıkların yerini inlemeler aldı. Bir çanak başına toplanmış köpek enikleri gibi inliyorlardı. Razov Sharon sinirinden hafif hafif ağlıyordu. Nine perdeyi bir tekmede bacaklarından savurdu. Bacakları kül rengi, düğüm düğüm birer değnekti sanki. Uzaktan gelen inletilerle birlikte Nine de inledi. Ana perdeyi tekrar örttü. Nine o sıra pek derinden içine çekti, solukları düzenli, rahat bir hale geldi. Kapalı duran göz kapaklarındaki titreme, kıpırdanma yok oldu. Derin derin uyuyor, açık duran ağzından horultular çıkıyordu. Uzaktan gelen inletiler de giderek yumuşadı, sonunda duyulmaz oldu. Razov Sharon Ana'ya baktı. Gözleri yaş dolu ve ifadesizdi. İyi geldi dedi. Nineme iyi geldi, uyuyor bak. Ana'nın başı eğikti, utanmıştı. Belki de o insanlara haksızlık ettim. Nine uyudu. Papaza sorsana günah işledin mi işlemedin mi diye dedi kız. Sorarım ama o da garip bir adam. Belki de bu insanları içeri giremezsiniz dememe o sebep oldu. O papaz yavaş yavaş insanların her yaptığını doğru bulma yolunda. Ana kendi ellerine baktı, sonra konuştu. Rosa Sharon, bizim de uyumamız gerek. Bu gece yola çıkacaksak uyumamız şart. Şilte'nin yanına yere uzandı. Razov Sharon sordu. Yeninenin yelpazelenmesi, o uyudu artık. Sen de yat da dinlen. Acaba Connie nerelerde diye yakındı kız. Epeydir görmedim bir yerlerde onu. Ana, şşş dedi. Yat da dinlen biraz. Ana, Connie geceleri ders çalışacak, bir baltaya sap olacak. Hı, söylemiştin. Dinlen artık. Kız ninenin şiltesinin ucunda yatıyordu. Connie'nin yeni bir planı var. Hep düşünüyor. Elektrikçilikte ilerleyince kendi dükkanı olacak. Bil bakalım nemiz olacak o zaman. Ne? Buz. Canımızın istediği kadar buz. Buzdolabımız olacak. İçini dolu tutacağız. Buzun varsa yiyecekler hiç bozulmaz. Connie sahiden habire düşünüp kuruyor diye kıkırdadı Ana. Artık dinlensen fena olmaz. Razov Sharon gözlerini yumdu. Anı sırt üstü döndü, ellerini ensesinde kenetledi. Ninenin soluk seslerini, kızının nefeslerini dinledi. Alnındaki bir sineği kovmak için elini kıpırdattı. Kamp çok sessizdi bu kör edici sıcaktı. Sıcak otların çıtırtısı, sineklerin vızıltısı da zaten sessizliğe çok yakın bir sesti. Anı derin derin içini çekti, esnedi, gözlerini kapadı. Yarı uykuluyken yaklaşan ayak sesleri duydu. Ama onu uyandıran bir erkek sesi oldu. Kim var burada? Anı hemen doğrulup oturdu. Kahverengi suratlı bir adam eğilip içeriye baktı. Ayağında çizmeler, haki pantolon, üzerinde omuzu armalı haki gömlek vardı. Kemer kayışından bir tabanca kılıfı sarkıyordu. Gömleğinin göğsüne kocaman bir gümüş yıldız iğnelenmiş, başındaki asker tipi kasket arkaya doğru itiliydi. Eliyle brandanın üzerinde davul çalıyor, gergin bez gerçekten davul gibi ses çıkarıyordu. Kim var içeride diye sordu tekrar. Anı, ne istiyorsunuz bayım dedi. Ne isteyeceğim, içeride kimin olduğunu bilmek istiyorum. İçeride yalnız biz varız, ben, nine, bir de kızım. Erkekleriniz nerede? Yıkanmaya gittiler, bütün gece yol yaptık. Nereden geliyorsunuz? Selis ev yakını, Oklahoma. Burada kalamazsınız. Bu gece yola çıkıp çölü geçmek niyetindeyiz bayım. Aklınız varsa öyle yapın. Yarın bu saatte hala gitmemişseniz hepiniz içeri atarım. Burada yerleşip kalmanızı istemeyiz. Ananın yüzü öfkeden karardı, yavaşça ayağa kalktı. Alet kutusuna eğilip demir tavayı eline aldı. Bayım dedi. Bir teneke nişanınızla bir tabancanız var. Benim geldiğim diyarda olsa böyle bağırmazdınız. Elindeki tavayla onun üstüne doğru ilerledi. Adam kayışındaki tabancayı bollattı. Haydi ne duruyorsun dedi ana. Kadınları korkutuyor kalkmıştı. İyi ki erkeklerimiz burada yokmuş. Seni parça parça ederlerdi. Bizim oralarda insanın ağzından çıkanı kulağa duyar. Adam iki adım geriledi. Artık sizin oralarda değilsiniz. Kaliforniya'dasınız. Biz de bir tek kahrolası okinin bile yerleşip kalmasını istemiyoruz. Ana'nın ilerleyen adımları durdu. Yüzüne şaşkın bir ifade geldi. O kimi? Dedi alçak sesle. O ki ha? Evet o ki. Yarın geldiğimde hala buradaysanız içeri atıyorum sizi. Döndü, bir sonraki çadıra yürüdü, eliyle brandaya vurdu. Kim var burada diye seslendi.